Ayrım 41, sayfa 496. İnfazcı Lars Kepler. 109. bölüm. Sözleşme. Axel masanın üzerinde duran deri dosyayı açtı. MS Iselos adlı cephane yüklü konteyner gemisinin Göteborg limanından ayrılabilmesi için gerekli belgeler vardı içinde. Eksik olan tek şey onun imzasıydı. Rafael Guidi'nin oğlu Peter geri geldi. Kırmızımsı kahverengi kavisli çok güzel bir keman vardı elinde. Bu bir amatiydi. Çok iyi korunmuş bir amati. Şimdi yapacağımız işe uygun bir müziğin eşlik edeceğini söylemiştim sanırım dedi Rafael yumuşak bir sesle. Bu keman annesinindi. Çok uzun yıllar önce Niccolo Paganini çalmış bu kemanda. 1657 yılında yapılmış dedi Peter. Ceplerini karıştırarak telefon ve anahtarlığını çıkarıp masanın üzerine koyduktan sonra kemanı omzuna yerleştirdi. Keman yayını usulca tellerin üzerine koyup sanki bir düşe dalıyormuş gibi çalmaya başladı. Çalınan parçanın Paganini'nin en tanınmış eseri Kapris 24'ün giriş bölümü olduğunu hemen anladı Axel. Dünyanın çalınması en zor keman parçası diye biliniyordu. Çocuk sanki su altındaymış gibi çalıyordu, fazlasıyla yavaştı. ''Çok kârlı bir sözleşme yapıyoruz.'' dedi Rafael alçak sesle. Dışarısı hala aydınlıktı. Geniş pencerelerden içeri gri bir ışık yayılıyordu. ''Beverly'yi düşündü Axel. Psikiyatri kliniğinde yatağına nasıl sokulup fısıldadığını. Bu odada bir ışık gördüm. Etrafına ışık yayıyorsun.''
''Yeterince düşündün mü?'' diye sordu Rafael.
Rafael'in ıssız gözlerine bakmaya tahammül edemiyordu Axel. Bakışlarını ondan kaçırarak önünde duran kalemi aldı, kendi kalp atışlarını duyuyor, soluğunu kontrol etmek için çaba gösteriyordu. Bu defa merhaba diyen bir kafa çizemezdi. İsmini yazıp imza atacak ve Rafael Guidi'nin bundan tatmin olması ve İsveç'e dönmesine izin vermesi için Tanrı'ya dua edecekti. Eli titriyordu. Kalemi tutan elini kontrol edebilmek için diğer elinden yardım aldı. Nefesini tuttu ve kalemin ucunu sözleşmedeki boş alana dikkatle yerleştirdi.
''Bir dakika'' dedi Rafael. ''İmza atmadan önce bana sadık kalıp kalmayacağını bilmek istiyorum.''
Axel başını kaldırıp gözlerine baktı. ''Eğer sözleşmeye uymaman halinde kabusunu haset etmeye gerçekten hazırsan bunu elime öperek göstermelisin.'' ''Nasıl yani?'' diye fısıldadı Axel.
''Sözleşme yapacak mıyız?''
''Evet.''
''Elimi öp o zaman.'' dedi Rafael çarpık bir sesle.
Sanki bir piyeste deli rolünü oynuyor gibiydi. Peter gittikçe daha yavaş çalmaya başlamıştı. Pozisyon değiştirmek için parmakları kendini dinlesin istiyor ama zor geçişlerde yanlış yerlere savruluyordu. El yordamıyla yolunu bulmaya çalışırken birdenbire pes etti.
''Devam et'' dedi Rafael ona bakmadan.
''Benim için çok zor bir parça olmuyor.''
''Peter, gerçek bir çaba göstermeden pes etmek doğru değil. Biraz
''Buyur, kendin çal o zaman.'' diye sözünü kesti Peter.
Rafael'in yüzü taş kesildi. ''Ben ne diyorsam onu yap'' dedi sükûnetini korumaya çalışarak.
Peter bakışlarını yere çevirmiş hiç kımıldamadan duruyordu. Rafael'in sağ eli eşofman üstünün fermuarına gitti.
''Peter, bence iyi gidiyordu.'' dedi öfkesini bastırarak.
''Eşik eğri'' dedi Axel fısıldar gibi. Peter kaldırıp kemana baktı, yanakları kızarmıştı. ''Düzeltilebilir mi?''
''Elbette, kolay bir şey, istersen yapabilirim.'' ''Çok zaman alır mı?'' diye sordu Rafael.
''Hayır.'' Kalemi elinden bırakan Axel kemanı aldı, çok hafifti. Gerçek bir amatiye de, Paganini'nin çaldığı bir müzik aletine de ilk defa dokunuyordu. Rafael Guidi'nin telefonu çaldı, ekranına baktı, ayağa kalkıp biraz uzaklaşarak açtı ve dinlemeye başladı.
''Olamaz.'' dedi tuhaf bir yüz ifadesiyle.
Dudaklarından çarpık bir gülümseme geçti, gergin bir sesle korumalarına bir şeyler söyledi. Rafael'in peşine takılıp yemek salonundan çıktılar ve aceleyle merdivenlerden tırmandılar. Peter telleri gevşeten Axel'ı izliyordu. Keman gıcırdadı. Parmaklarından çıkan kuru sesler rezonans gövdesinde titreştiler. Eşiği dikkatle ayarlayan Axel telleri tekrar gerdi. ''Oldu mu?'' diye fısıldadı Peter.
Evet dedi Aksel kemanı akord ederken. Bir dene bakalım nasıl bulacaksın.
Teşekkür ederek kemanı aldı Peter. Peter'ın masanın üzerinde duran telefonuna gözü takılan Aksel, çalmaya devam et dedi. İlk bölümü geçtin. Sonra pizzicato geliyor.
Utanıyorum diyen Peter sırtını Aksel'a döndü. Aksel sırtını masaya dayayıp elini arkasına uzatarak telefonu almaya çalıştı. Parmaklarının ucuyla dokundu. Telefon ses çıkarmadan masanın üzerinde döndü.
Peter sırtı Aksel'e dönüp kemanı omzuna yerleştirdi ve keman yayını kaldırdı. Aksel telefonu alabildi. Avucunun içine gizledi ve biraz kenara kaydı.
Peter keman yayını tellerin üzerine koydu. Birden durdu, geriye döndü ve başını eğerek Aksel'a doğru baktı.
Telefonum dedi, oralarda değil miydi?
Aksel telefonu elinden bıraktı, döndü ve aldı.
Bakabilir misin, mesaj gelmiş mi?
Aksel telefona baktı. Denizin ortasında olmalarına karşın sinyal çok güçlüydü. Herhalde teknenin uydu bağlantısı var diye düşündü.
Mesaj yok dedi, telefonu tekrar masaya bıraktı.
Teşekkürler.
Aksel masanın yanından ayrılmadı. Peter Caprice 24'ü çalmaya devam etti. Gittikçe daha da yavaşlıyor ve ritimden uzaklaşıyordu. Aslında yeteneksiz değildi. Çok prova yaptığı belliydi. Ama bu parça onun yeteneğini aşardı. Her ne olursa olsun Amati'nin sesi muhteşemdi. Küçük bir çocuk telleriyle oynuyormuş gibi olsa da bu kemanın sesini dinlemekten hoşlanıyordu Aksel.
Tekrar masaya yaslanıp telefona ulaşmaya çalıştı. Doğru tonları bulmak için tellerle boğuşan Peter tempoyu kaybetti, durdu ve başa döndü.
Aksel kenara doğru kayarak telefona dokundu ama alamadı. Yanlış nota çalan Peter durdu ve Aksel'a döndü.
Çok zor dedi ve yeni bir denemeye girişti ve yine yanlış çaldı.
Olmuyor diye kemanı omzundan indirdi.
Eğer yüzük parmağını la telinin üzerinde tutarsan daha kolay.
Gösterebilir misin?
Aksel masada duran telefona baktı. Dışarıdan bir güneş ışığı yansıdı. Aksel geniş pencereye döndü. Deniz tuhaf derecede düz ve sakindi.
Makine dairesinden sesler yükseliyordu. Bu sesleri daha önce duymamasına şaştı.
Peter kemanı Aksel'a verdi. Aksel alıp omzuna yerleştirdi. Keman yayını biraz daha gerdi ve parçayı baştan çalmaya başladı.
Yüksek bir tempoda akıcı, hüzünlü sesler döküldü odaya.
Kemanın sesi çok yüksek değil ama muhteşem, yumuşak ve temizdi.
Paganini şakımaya başladı. Sanki melodiler birbirlerini kovalıyormuş gibi gittikçe daha yüksek bir tempoda dönmeye başladı.
"Tanrım!" diye fısıldadı Peter.
Ritim birden yükseldi. Prestissimo'ya döndü. Eğlenceli bir güzelliği vardı ama aynı zamanda parmak basmak ve oktavlar arası geçiş de zorlaşmıştı.
Müzik Aksel'in kafasındaydı. Yapması gereken tek şey özgür bırakmaktı.
Bütün notalar mükemmel değildi ama parmakları hala içgüdüsel olarak yolunu buluyor, kemanın boynunda ve tellerin üzerinde koşturup duruyordu.
Rafael kaptan köşkünden bağırarak bir şey dedi ve gürültüyle yere bir şey düştü.
Kristal avizeler şangırdadı, Aksel çalmaya devam etti.
Denizin üzerinde parlayan güneş kıvılcımları gibi titrek notalar yayılıyordu etrafa.
Birden merdivenlerden ayak sesleri duyuldu. Yüzü ter içinde elinde kanlı bir askeri bıçakla Rafael göründü.
Aksel donup kaldı.
Rafael'in yanındaki gri saçlı korumanın elinde kullanmaya hazır tuttuğu otomatik bir tüfek, Belçika yapımı Fabrik Nasyonel Scar vardı.
110. Bölüm Gemide.
Yunalina elinde dürbün dikiliyordu. Yanında Pasi Ranniko ve sarı sakallı subay vardı.
Durgun denizin ortasında duran devasa lüks yatı izliyorlardı.
Rüzgar bütünüyle dinmişti. Geminin İtalyan bayrağı sarkmıştı. Yatta hareket eden bir şey yoktu.
Sanki mürettebat ve yolcuları güzellik uykusuna yatmışlardı.
Baltık denizi çarşaf gibiydi. Suda açık mavi gökyüzü yansıyordu.
Yuna'nın telefonu çaldı, dürbünü Niko'ya verdi, cebinden telefonunu çıkarıp cevapladı.
''Bir şahidimiz var.'' diye bağırdı Sagabauer. ''Kız her şeyi görmüş. Aksel Rissen kaçırılmış, savcı harekete geçti. Yata çıkıp Aksel'i arayabilirsiniz.''
''İyi iş çıkardın.'' dedi Yuna.
Ranniko merakla Yuna'ya bakıyordu.
Rafael Guida hakkında savcı yakalama kararı çıkarmış dedi Yuna. İnsan kaçırmakla suçlanıyor. Efene Sanko ile iletişime geçeceğim dedi Ranniko ve hızla kaptan köşkündeki telsize koştu. 20 dakikaya kadar burada olurlar dedi Niko heyecanla.
Bu bir destek çağrısı diye bağırdı Ranniko telsizin mikrofonuna.
Rafael Guidi'nin yatına çıkıp onu hemen gözaltına almak için elimizde savcılık kararı var.
Evet öyle. Evet. Acele edin. Yıldırım gibi gelin.
Yuna dürbünü tekrar yata çevirdi. Kıç tarafındaki yüzme platformundan güverteye çıkan beyaz merdivenlere baktı. Alt güverteyi tarayarak yukarı güneş şemsiyeleri kapalı kıç güvertesine yöneltti dürbünü. Yemek salonunun koyu pencerelerinden içeriği görmeye çalıştı ama bir şey göremedi. Korkuluklar boyunca ilerledi, büyük terasa çıktı, merdivenleri inceledi. Kaptan köşkünün üzerindeki havalandırma borularından sıcak, titrek bir hava çıkıyordu. Yuna dürbünü siyah pencerelere çevirip bekledi. Sanki camların arkasında bir hareket sezer gibi olmuştu. Yavaşça hareket eden beyaz bir şey vardı. Önce bunun büyük bir kanat olduğunu düşündü. Cama dayanmış beyaz bir kanat. Bir saniye sonra bir kumaş yahut beyaz bir plastik olabileceğine karar verdi. Kaptan köşkünün çelik kapısı açıldı. Koyu renk kıyafetler giyinmiş, açık renk saçlı bir adam çıktı dışarı. Hızla merdivenlerden aşağı inip ön güverteye doğru yürüdü. Yuna ilk defa yatta birini görüyordu. Adam helikopter pistine gitti, helikopterin etrafındaki ipleri çözdü ve kokpitin kapısını açtı.
''Telsiz konuşmalarımızı dinliyorlar.'' dedi Yuna.
''Kanal değiştirelim.'' diye bağırdı Ranniko.
''Artık önemi yok.'' dedi Yuna. ''Tekneyi terk edecekler. Helikopterle kaçmaya hazırlanıyorlar.''
Dürbünü Niko'ya verdi.
''15 dakika sonra destek gelecek.'' dedi Ranniko. ''O zamana kadar elimizden kaçarlar.'' dedi Yuna.
''Bir helikoptere bindi bile.'' dedi Niko.
''Rafael savcının hakkında yakalama kararı verdiğini, tekneye çıkacağımızı biliyor.'' dedi Yuna. ''Kararı bizimle aynı anda öğrendi.''
''Tekneye çıkalım mı?'' dedi Niko.
''Sanırım öyle yapacağız.'' dedi Yuna Niko'ya bakarak.
Niko zeytin karası bir otomatik tüfeğe şarjör taktı. Bu kısa namlulu Heckler & Koch 416'ydı. Passiran Niko silahını kılıfından çıkarıp Yuna'ya uzattı. Teşekkür ederek silahı alan Yuna şarjörünü çıkarıp mermilerini kontrol etti. Silahı tanımak için hızla elden geçirdi. Yarı otomatik M9A1'di. Körfez Savaşı'nda kullanılan M9'ların bir benzeriydi. Ama şarjörü biraz farklıydı. Lazer dürbünü ve aydınlatıcı takılabiliyordu. Ranniko fazla vakit kaybetmeden tekneyi lüks yatın hemen suyun üzerinde duran kıç iskelesine doğru sürdü. Yata yaklaştıklarında göründüğünden çok daha büyük olduğunu fark ettiler. Apartman gibi bir şeydi. Ranniko yavaşlamak için tornistan yaptı. Niko korkuluklardan aşağı tampon sarkıttı. Tekneler birbirine çarptı, gıcırdadı. Yuna yata tırmandı. Tekneler birbirlerinden ayrılmaya başladı. Aralarından sular fışkırdı. Niko atladı. Yuna elini tuttu. Otomatik silahı korkuluklara çarptı. Hemen merdivenlere doğru koştular. Kırık birkaç hasır iskemlenin ve şarap sandıklarının arasından geçip yukarı tırmandılar. Niko geriye dönüp yattan uzaklaşmaya başlayan Ranniko'ya el salladı. 111. Bölüm Hain. Rafael Guidi gri saçlı ve gözlüklü korumayla birlikte kaptan köşküne girdi. Dümenci korku dolu gözlerle onlara bakarak göbeğini kaşıyordu.
''Neler oluyor?'' dedi Rafael.
''Helikopteri hazırlamalarını emrettim.'' dedi dümenci. ''Düşündüm de.''
''Şu lanet polis teknesi nerede?''
''Orada.'' diye kıç tarafını işaret etti.
Yata iyice yaklaşmışlardı. Yatın havuzlu güvertesinin arka tarafında kurtarma botlarının bağlı olduğu vinçlerin arasından sahil güvenliğin silahsız transport teknesi görünüyordu. Gri bedenini küçük dalgalar dövüyor, pervaneleri suları köpürtüyordu.
''Şu telsizde tam olarak ne dediler?'' dedi Rafael.
''Aceleleri varmış, destek istediler. Ellerinde tutuklama kararı varmış.''
''Olacak iş değil.'' diyen Rafael etrafına bakındı. Pilot çoktan helikoptere binmiş, helikopterin pervanesi dönmeye başlamıştı. Birden altlarındaki yemek salonundan Paganini'nin Kapris 24'ü duyuldu.
''Bekledikleri destek şimdi burada.'' diyen dümenci radarda bir yeri gösterdi. ''Görüyorum, ne kadar sürede bize ulaşırlar?''
33 deniz bilinden biraz daha hızlılar, 10 dakika sonra burada olurlar.
Önemli değil dedi koruma helikoptere bakarak, seni ve Peter'ı zamanında uçururuz, en az 3 dakika önce. Sarışın koruma cam kapıdan geçip kaptan köşküne daldı, solgun yüzünde ciddi bir endişe vardı.
Biri burada, biri yatta diye bağırdı.
Kaç kişiler diye sordu kırsaçlı olanı.
Ben bir kişi gördüm ama bilemiyorum. Elinde yalnızca otomatik tüfek var. Özel donanımlı değildi.
Git onu durdur dedi gri saçlısı.
Bana bir bıçak ver dedi Rafael.
Koruma oluklu bir bıçak verdi. Bıçağı alan Rafael öfkeli gözlerle dümenciye yaklaştı.
Destek beklemeyecekler miydi diye vurdu. Hani destek bekliyorlar diyordun.
Telsiz de öyle dediler.
Peki o zaman burada ne arıyorlar? Beni suçlayabilecekleri hiçbir şey yok ellerinde diye bağırdı. Hiçbir şey.
Dümenci başını sallayarak geriledi. Nasıl oldu anlamadım dedi korkuyla. Gözleri dolmuştu. Ben yalnızca duyduklarımı söyledim.
Peki onlara ne dedin?
Onlara mı? Ben mi? Nasıl yani?
Attırma kafamın tasını diye bağırdı Rafael. Onlara ne bok dedin? Çabuk öt.
Ben kimseye bir şey demedim.
Tuhaf, çok tuhaf. Öyle değil mi? Değil mi?
Ben yapmam gerektiği gibi onların hatlarını dinledim. Bunun dışında hiçbir şey.
İtiraf etmek o kadar zor mu diye kükredi Rafael.
Hızla ileri atılıp bıçağı adamın karnına sapladı. Bıçak hiç zorlanmadan adamın gömleğini geçip iç organlarına saplandı. Bıçağın üzerinden boşanan kanlar Rafael'in eline ve eşofmanının koluna bulandı. Yüzüne şaşkın soru dolu bir ifade yerleşen adam bir adım gerileyerek bıçaktan kurtulmaya çalıştı. Ama Rafael de ona doğru bir adım attı ve bir süre durup adamın gözlerine baktı. Yemek salonundan keman sesi gelmeye devam ediyordu. İnanılmaz hızlı ve kıvrak.
Axel Risson olabilir dedi gri saçlı koruma birden. Belki üzerinde dinleme cihazı vardır. Belki polis onun aracılığıyla bizi izliyordur.
Rafael bıçağı dümencinin karnından çekip geniş merdivenlere koştu. Dümenci elleri karnında kala kaldı. Siyah ayakkabılarına kan damlıyordu. Bir adım atmaya çalıştı ama yere yıkıldı. Gözleri tavana dikilmişti. Gri saçlı koruma elinde otomatik tüfek pencereden dışarı bakıp etrafını kollayarak Rafael'in peşine takıldı. Rafael yemek salonuna girdiğinde Axel keman çalmayı bıraktı. Elindeki kanlı bıçağı ona doğru sallayan Rafael,
''Seni hain!'' diye kükredi, ''Bana ihanet ettin!''
Gri saçlı koruma birden otomatik silahını pencereye çevirip ateşledi. Camlar parçalanırken merdivenlerden aşağı boş kovanlar dökülüyordu.
41. ayrımın sonu. Sayfa 506.